Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 27. Ayrım. 16. Bölüm. Eve bir süre Stephanie Finch'in binasının önünde durarak düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Yaz geliyordu. Yazın ağırlığını havada hissedebiliyordu. Yağmur mu geliyor sence Peabody? Peabody burnunu havaya kaldırarak kokladı. Hayır efendim, nem geliyor. Yarın sıcak ve ağır bir hava olacak. Birçok yönden ama yağmurun yağıp işleri mahvetmesini istemem. Dallas, eğer yem filan kullanmadan yarın adama operasyon düzenleyeceksek, onu yasa dışı kimyasal taşımaktan başka bir şeyle suçlayamayabiliriz. O da taşıyorsa eğer. Taşıyor olacak ve yemimiz de var. Peabody başını kaldırarak binaya baktı. Ona randevuya gitmesiyle ilgili bir şey söylemedin. O gitmeyecek, ben gideceğim. Sen mi? Peabody başını sallayarak düşünceli bir şekilde Eve'i süzdü. Adam eğer rutinine bağlıysa kızın neye benzediğini zaten biliyor ve sen ona hiç benzemiyorsun. Yani boylarınız yakın sayılır ama yüz hatlarınız çok farklı ve o daha yuvarlak hatlara sahip iri memeli. Alınma sakın. Yarın saat 1'de tıpatıp onun gibi olacağım. Mavis'i arıyorum. Aa! Peabody'nin yüzü aydınlandı. Süper. Senin için söylemesi kolay tabii. Ondan Vetrina'dan neden kaşımı aldırmadığım ya da verdikleri kıç kremi veya neyse o ıvır zıvırları kullanmadığıma dair nutukları dinleyecek olan benim. Dahası muhtemelen operasyon sonrası için tam bir bakıma söz vermem gerekecek. Bunu söylerken Eve'in sesinde acı vardı. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Siz gerçek bir askersiniz efendim. Amaç uğruna kendinizi böyle feda etmeniz harika. Suratından o sırıtışı sil memur Peabody. Siliyorum efendim. İşleri halletmek için Eve bilek ünitesini kontrol etti. 14 saatimiz var. Eve git ve uykunu al. Sabah 6'da ev ofisimde hazır olmanı istiyorum. Sivil giyin. Finney ve McNab'ı ara. Olanları anlat ve toplantıda olmalarını söyle. Ben komutanı evinden arayacağım. Eve derin bir nefes aldı. Eminim karısı açacak. Eve arabaya geçti. Otopilot modunu seçti ve evin koordinatlarını girdi. Motor çalıştı ve sonra aniden sustu. Eve arkasına yaslanarak konsola baktı. Bu olamaz. Ben rütbeli bir memurum. Son sözünü konsolu yumruklayarak vurguladı. Sorunsuz bir arabayı hak ediyorum. Bilgisayar, otopilot modundaki sorunu teşhis et. Bu aracın gerekli onaylar olmaksızın kullanımı suçtur. Ve 5 sene hapisle 5000 Amerikan doları para cezasıyla işlem yapılmaktadır. Eğer bu aracı kullanma yetkiniz yoksa lütfen hemen dışarı çıkın. Eğer yetkiniz varsa kimliğinizi onaylatın. Aksi halde bütün çıkış kapıları kilitlenecek ve en yakın devriye polisiyle iletişime geçilecek. Eve'in gözlerinin önüne ağır ağır kırmızı bir perde iniyordu. Kimlik onayımı istiyorsun. Kimliğimi onaylatayım seni hurda yığını. Teğmen Eve Dallas. Araç kullanım yetki kodu 05061 Charlie. Ayrıca silahlı ve tehlikeliyim. 5 saniye içinde silahımı çekip bütün lanet devrelerini havaya uçuracağım. Bu araca karşı bir şiddet uygulandığı takdirde kes sesini, kes sesini, kes sesini ve lanet kimliği tara. İşlem yapılıyor. Kimliğiniz ve onay kodunuz doğru. Teğmen Eve Dallas. Tamam, aferin. Şimdi lanet sorun taramasını yap. İşlem yapılıyor. Bu araçtaki oto navigasyon modu sistematik problemler yaşamakta. Bakım ve onarıma haber verilmesini istiyor musunuz? Bakım ve onarımı ve içindeki herkesi havaya uçurmak istiyorum. Sakın bana para veya hapis cezasından bahsetme çünkü her kuruşuna değer. Tekrar elle kontrol moduna geç. Motor çalışmaya başlarken bu kez de klima harekete geçti ve içeriği buz gibi bir havayla doldurdu. İklim kontrolünü devre dışı bırak. İşlem yapılıyor. İklim kontrolü sistematik problemler yaşıyor. Bakım ve onarımla bağlantı kurmak ister misiniz? Eve, Tanrım siktir git diyerek camları açtı. Hızla kaldırımın önünden yola çıktı. Konsoldaki linkle muhatap olmak istemediğinden kendi cep linkini açtı. Karşı tarafta linke Bayan Whitney cevap verdi. Son derece şık kadının oldukça rahatsız olmuş yüzü ekranı kapladı. Sizi evden rahatsız ettiğim için çok üzgünüm Bayan Whitney ama hemen komutanla görüşmem gerekiyor. Saat 11'i geçti Teğmen. Sabahı bekleyemeyecek bir konu mu? Hayır efendim, korkarım bekleyemez. Bayan Whitney, bir dakika diye söylenerek Eve'i beklemeye aldı. Eve, trafik gürültüsünün içinde tek elli araba kullanırken kulağındaki keman ve flüt seslerini duymamaya çalışıyordu. Whitney, komutanım, evden rahatsız ettiğim için çok üzgünüm ama davada bir gelişme oldu. İyi haber duymaya her saatte hazırım. Az önce Stephanie Finch'in sorgusunu bitirdim. Yarın şüpheliyle öğleden sonra bir de Greenpeace Park'ta bir randevusu var.
Gündüz randevularına mı geçti?
Profiline uyuyor efendim. Riski yükseltme eğiliminde. Finch bizimle işbirliğine olur dedi. Dairesinde kalacak. Yanına iki polis memuru atadım. Şüpheli şahıs yarın öğlene kadar aksi bir haber almadığı takdirde randevuya gelecek. Finch'in yerine ben gitmek üzere ayarlamalara başlıyorum. Fiziksel benzerliğiniz var mı? Boy ve beden yapısı olarak yakınız. Kalan kısımlar için düzenlemeler yapılacak. İncelemem gereken daha bir sürü veri var ama bana ilacı verene kadar sahte kimliğimi muhafaza edebilirim. Her şeyi gümüş tepside sunacak komutan ve onu kıskıvrak ele geçireceğiz. Neye ihtiyacın var? Ekibime ek olarak stratejik noktalara yerleştirilecek 6 polis istiyorum, sivil. Bu gece haritaları da gözden geçirip noktalara karar vereceğim. Üzerimde dinleme cihazı olacak. Bir takip dinleme aracında Fini ve kendi seçtiği bir e-dedektife ihtiyacım var. Olur da beni atlatırsa diye ek araç ve hava desteği de istiyorum. Ekibin kalanını kendim seçmek ve ev ofisimde sabah 8'de toplantıya almayı talep ediyorum. Saat 11'de herkesi yerinde istiyorum. Tamam, yetki sende. Adamlarını seç ve beni her gelişmeden haberdar et. O lanet ses de ne? Klima kontrolüm efendim. Tamam, bakım ve onarıma da haber ver. Eve, dişlerinin gıcırdadığını duydu. Evet efendim. Eve eve girdiğinde kendi ofisinden geçerek doğruca Rourke'un ofisine girdi. Bana patlayıcı bir şeyler ayarlayabilir misin? Rourke çalışma masasından başını kaldırdı ve konyak bardağına uzandı. Muhtemelen. Nasıl bir şey istiyorsun? Evin önüne park edilmiş o iğrenç, berbat hurdayı bir daha bir araya getirilmeyecek şekilde milyonlarca parçaya ayıracak herhangi bir şey olur. Aa, Rourke konyağını yudumladı. Yine aracınla ilgili sorun mu var Teğmen? Yüzünde gördüğüm bir sırıtma mı? Eve, kızıl perdenin tekrar inmeye başladığını hissediyordu. O bir sırıtma mı? Çünkü eğer öyleyse... Kollarını sıvamaya başladı. Şiddet. Bunun beni nasıl tahrik ettiğini biliyorsun, değil mi? Eve, kısa bir çığlık atarak ellerini saçına geçirdi. Eve, sevgilim. Neden benim tamircilerin bir bakmasına izin vermiyorsun? Ya da daha iyisi garajdan istediğin başka bir aracı alabilirsin. Çünkü o zaman yenilmiş olurum. Bakım ve onarımdaki o adiler beni yenemeyecek. Derin bir nefes verdi. Neyse. Mavis ve Trina geliyor. Muhtemelen Leonardo da gelir. Gece kalacaklar. Yaşasın, pijama partisi mi veriyoruz? Yastık kavgası da olur mu? Cidden bir şaka bombasısın. Gelişmeleri mi dinlemek istiyorsun yoksa gecelikli kadınların birbirine yastıkla vurması hakkında fanteziler kurmayı mı tercih edersin? Rourke'un yüzüne hain bir gülümseme yayıldı. Tahmin et hangisi? Eve kafasını sallayarak sandalyeye oturdu ve davadaki son gelişmeleri anlatmaya başladı. Eve konuşmaya devam ederken Rourke Galahad'ı kucağına aldı ve kediyi okşayarak Eve'i izledi. Şu anda genç kadının yaptığı şeyin sadece ona bilgi vermek olmadığını biliyordu. Konuşurken olanları tekrar düşünüyor, boşlukları kontrol ediyor, doldurmaya çalışıyor ve operasyonun planını çiziyordu. Her ikisi de bir operasyon ne kadar mükemmel planlanmış olursa olsun, tek bir değişkenin bütün dengeyi sarsabileceğini biliyordu. Eve bitirdiğinde Rourke,
Bazı erkekler, dedi, yani daha güvensiz erkekler, karılarının başka bir adamla parkta pikniğe gitmesine karşı çıkabilir. Patates salatası getiririm sana. İşte benim karım. Fini'nin takip aracında yanında birini seçebileceğini söyledin. Bence bu kişi sivil uzman danışman biri de olabilir. Evin içinde patlama noktasına doğru yükselen öfke aniden durdu ve gerilemeye başladı. Bu bir NYPGT operasyonu ve senin katılman yersiz. Kendi işlerin vardır. Evet var ama seni işini yaparken izlemeyi çok seviyorum. Rourke kedinin kulaklarını uzun biçimli parmaklarıyla okşayarak zevkle mırıldanmasına sebep oldu. Bırakalım Fini'yi karar versin. Rüşvet vereceksin değil mi? Rourke'un kaşları hayretle kalktı. Teğmen, beni cidden yaraladın. Eğer kin tutan biri olsaydım herhalde sana istediğin verileri ayırıp çapraz tarama yaptığım ve sonuçları alfabetik sıraya dizdiğimi söylemezdim. Öyle mi? Gerçekten yakınlarda olman pratikleştirebiliyor işleri. Hadi bir bakalım. Eve yerinden kalkarak Rourke'un konsolunun yanına gitti. Rourke bir tuşa bastı, sonra kediyi yere indirerek Eve'i kucağına çekti. Oynaşmak yok diye hırladı Eve. Kim oynaşıyor ki? Rourke, Eve'in kulağını hafifçe ısırdı. Üçüncü ekranda şu anda 20 ve 35 yaşları arasında erkek çocuğu olan proje personellerini görüyorsun. 28 isim var. Aynı yaş aralığında erkek kardeşi, torunu ya da ikincil dereceden aile ferdi olanları da eklersen bir 15 kişi daha oluyor. Yani 43 muhtemel şahıs. Üzerinde çalışabileceğimiz bir miktar. Ancak Rourke uzanarak Eve'in boynunu öptü. Ceza ya da kınama alan, sivil davalarda ismi geçen ya da şikayet edilenlere baktığımızda şüpheli sayısı 18'e düşüyor. Bence onlarla başlamalısın. Ekran 4. Böyle çalışmaya devam et. Şef sana kalıcı bir pozisyon teklif edebilir. Şimdi beni korkutmaya çalışıyorsun ama başaramazsın. 30'un üstündekileri ele. Daha genç olduğundan eminim. Rourke, Eve'in boynunu tekrar öperek talimata elle verdi. 8'e düştü. Tamam, bunlarla başlıyoruz. Bilgisayar, 4 numaralı ekranda listelenen şahıslarla ilgili tüm verileri tara. İşlem yapılıyor. Rourke, genç kadının boynundan çenesine doğru yükselirken, "Bir dakika sürer," dedi. Dava yetkilisini baştan çıkarma yetkin yok. Kanun dışı faaliyetlerde geniş tecrüben var. Eve'in dudaklarını bulduğunda öpmeye başladı. Vay! Şu manzaraya bak, her zaman ateşliler. Mavis Freestone, kasıklarına kadar uzanan göz yaşartıcı pembelikte, 10 santimlik platform tabanlı botlarının üzerinde kapı eşiğinde durmuş gülümsüyordu. Benzer bir tonla gölgelendirilmiş saçı, patlamış gibi etrafa saçılan bir tepe topuzuyla şekillendirilmişti. Üzerinde botlarının bitişine kadar uzanan pırıl pırıl pembe mavi bir file vardı. Işıl ışıl gülümseyişi dudaklarının kenarlarına iliştirilmiş parlak taşlarla daha da ışıltılı bir görünüm kazanmıştı. Mavis'in arkasında saçları yarım metrelik abanoz bir kuleyi andıran Trina gülümsedi. Polisler vaktini böyle harcıyorsa ben de lanet bir rozet istiyorum. Eve'in parmakları refleks olarak Rourke'un koluna dolandı.
Beni yalnız bırakma diye fısıldadı. Ne yaparsan yap ama sakın beni yalnız bırakma.
Cesur ol. İyi akşamlar hanımlar. Leonardo biraz daha geç gelecek. Bir şeyleri varmış. Somerset doğruca üst kata çıkmamızı söyledi. Mavis odada salınmaya başlamıştı. Atıştırmalık bir şeylere olur dedik. Senin üzerinde deneyeceğimiz harika şeyler var Dallas. Muhteşem olacak. Eve'in midesi düğümlenmişti. Yaşasın. Trina, tezgahı nereye açmamı istersin diye sordu ve şimdiden çetin ceviz polisi bir bebek gibi ağlatacak şekilde Eve'i süzmeye başlamıştı. Ofisimde. Bu resmi bir toplantı, kişisel bakım değil. Her neyse. Trina ağzındaki sakızla mor devasa bir balon şişirdikten sonra söndürdü. Neye benzemek istediğini göster, ben de halledeyim. Ofisine geçtiklerinde Eve, Stephanie Finch'in resmi kimlik fotoğrafını ekrana açtı ve Trina ellerini uzatarak yüzünü avuçlarının içine aldığında sakin olmaya çalıştı. Kadının 2 santim uzunluğunda safir renkli tırnakları vardı. Biliyor musun, ruj sürmek suç kabul edilmiyor bu eyalette. Bir ara denemelisin. Son dönemlerde biraz meşgulüm de. Sen her zaman meşgulsün. Verdiğim göz kremini de kullanmıyorsun. Günde 2 kez jel sürmek için 1 dakika ayıramıyor musun? Göz altında torbalar ve kırışıklıklar olsun mu istiyorsun? Gezegen ve gezegen dışındaki en bomba adamı yakalamışsın ve ileride senin torbalı kırışık gözlerine mi bakmasını istiyorsun? Seni yüzüne bakmak için 1 dakikasını ayıran bir kadın için terk ettiğinde ne yapmayı planlıyorsun peki? Öldürürüm herhalde. Bu laf Trina'yı güldürdü ve sol gözünün kenarına iliştirdiği safir daha bir ışıldadı. Yine de jeli kullanmak daha kolay. Bir resmine ihtiyacım olacak. İstediğin diğer resimle 2 ayrı ekrana açılmaları gerek. Yüzünle oynamaya başlamadan önce bazı kesitleme programlarında çalışacağım. Tabii. Eve vakit kazanmanın verdiği coşkuyla bilgisayarına koşturdu. Kokteyl köfteler, muhteşem! Mavis bağırarak Somerset'in taşıdığı tepsiden bir köfte aldı. Somerset, sen inanılmazsın! Somerset'in yüzü bir değişim geçirdi. Adamın gülümseyebilmesi, üstelik yüzü parçalara ayrılmadan gülümseyebilmesi, Eve'i oldum olası şaşırtırdı. Afiyet olsun. Eğer başka bir şey isterseniz haber vermeniz yeterli. Ayrıca buradaki otoaşçı da dolu. Bence sen de kalıp izlemelisin. Mavis ikinci bir köfte kaptı. Dallas'ı başka birine dönüştüreceğiz. Somerset bakışlarını Eve'e çevirirken gülümseyen dudakları limon görmüş gibi önce büzüldü, sonra gerildi. Bu sanki dualarımın cevabı gibi olurdu. Her ne kadar kalmak kulağa çok çekici gelse de çalışmanız için sizi yalnız bırakacağım. Somerset dışarı çıkarken, ''Tanrım, bu Somerset cidden çok komik.'' dedi Mavis. ''Evet, gülmekten karnıma ağrılar sokuyor. İstediğin resim.'' dedi Trina'ya Eve. ''Benim diğer odada bazı verilere bakmam gerek. Hazır olduğunda çağır.'' Rourke'un ofisine geçtiğinde bir fincan kahveyle karşılandı. Sert bir içkiye ihtiyacın olduğuna inansam da kahve tercih edeceğini düşündüm. ''Teşekkürler. 3 çanta var yanında. Berbat işkence aletleriyle dolu 3 çanta.'' Eve fincanına sarılarak bir yudum aldı. ''Bu görev için hasar tazminatı filan almam gerek.'' Duvar ekranına döndü. ''Bakalım elimizde ne var?'' Rourke'un masasına uzanarak teker teker resimleri ve verileri inceledi. Doktorlar, avukatlar, öğrenciler, mühendisler diye düşündü. Baktıkları arasında şu anda çalışmayan ve önemsiz bir yasa dışı kimyasal kullanımı ile ilgili ceza kaydı olan bir tanesini işaretledi. ''Çalışmıyor,'' dedi kendi kendine. ''En azından 8 saatlik vardiyada olan bir tip değil. Hobisi için vakti ve parası var. Ama bir uzmanlığı var. Profesyonel bir... Oo, bir dakika. Bilgisayar ekranındaki fotoğrafik görüntüyü büyüt.'' Yüz, duvar ekranını kaplarken Eve yaklaştı ve Kevin Morano'nun gözlerinin içine bakmaya başladı. ''Bu resim bana bir şeyler hatırlatıyor.'' ''Evet, ben bu gözleri tanıyorum.'' ''Kevin.'' ''Evet, işte buradasın Kevin.'' ''Bir bakalım.'' ''Demek annecik projede çalışmış. Listelenmiş bir baba yok. Kadın bir halkla ilişkiler uzmanıymış. Şimdi kendi şirketi var. Londra merkezli ama New York, Paris ve Milan'da ofisleri var. Kevin tek çocuk ve proje başladıktan sadece 13 ay sonra doğmuş. İlginç. Bir halkla ilişkiler uzmanı bir cinsel taciz davası açıyor, sonra 6 hafta içinde davayı geri çekiyor ve kayıtların mühürlenmesini kabul ediyor. Sonra kucağında bir çocuk ve cebinde uluslararası bir şirket kuracak kadar parayla dönüp gidiyor. Eve dönerek Rourke'a baktı. Kendine halkla ilişkiler şirketi açacak bir kadının şık bir imajı olmak zorunda. Şık, sofistike, profile uyuyor. Kadının bir çocuğu var. Üstelik iş yerinde ufak çaplı bir skandaldan sonra orada burada biraz vakit öldürüp kendine uluslararası bir şirket açıyor. McNamara ve şirketten aldığı sus payı yüksek olmalı. Eve başını salladı. Ama neden hamileliği sonlandırmadı? Neden çocuğu doğurdu? Belki de çocuğu istiyordu. Nasıl istiyor olabilir ki? Çocuğun okul kaydına baksana, 13 yaşında tam zamanlı okula başlatmış. Hepsi de özel kurumlar, yatılı okullar. Eminim ilk 3 sene bebek bakımını da başka biri yapıyordu. Bez değiştirip süt verirken o şirketi kurmuş olamaz. Bunu becerenler de var, dedi Ro. Evet, şaşırtıcı istisnalar oluyor ama kadında annelik şeyi olsaydı, oğlan daha parmağını emerken onu okula postalamazdı. Her ne kadar bu alandaki tecrübelerin sınırlı olsa da katılmak zorundayım. Yalnızca spekülasyon olabilir ama ben bir şekilde rüşvetin hamileliğin devam etmesi şartını da içerdiğini düşünüyorum. Kadını satın al ama çocukla birlikte, dedi Eve ağır ağır. Bir şekilde projenin devamı işte. Uzun vadeli sonuçlar. Yarın McNamara ile gerçekten ilginç bir konuşma yapacağım. Oğlanın eğitiminin yoğunlaştığı alana bak. Bilgisayar bilimleri konusunda deha. Bizim takımın bilgisayar ayağı. Monica Klein'in dosyasından güvenlik kayıtlarını istiyorum. Rourke görüntüyü duvar ekranına yansıtarak ekranı ikiye böldü. Biçimlendirme programın var mı? Evet, ne istediğini biliyorum. Bir dakika. Rourke tekrar oturarak çalışmaya başladı. Saçlardan başlamıştı. Kevin'in silik kahverengi saçlarını, katilin bronz renkli gür saçlarıyla değiştirdi. Elmacık kemiklerini belirginleştirerek çeneyi uzattı ve yüz hatlarıyla oynadı. Sonra ten rengini koyulaştırarak güneş yanığına çevirdi. İlk görüntü tıpatıp aynı olurken, inanılmaz, dedi Eve. Mahkemede işimize yaramaz ama. Avukatlar biçimlendirme programını çürütür. Monica isim konusunda şahitlik etse bile adamlar yine kıvırabilir. Kız ciddi bir ilacın etkisi altındaydı falan filan. Ama adamımız bu. Gözler aynı. Rengini değiştirmiş ama içindekileri değiştirememiş. Çünkü bu gözlerin içinde hiçbir şey yok. Kesinlikle aynı bomboş bakışlar. Görüntüyü kopyala ve kaydet. Kevin Morano. Veriler tekrar ekrana. Bakalım kimsin sen Kevin? Kevin Morano. Doğum tarihi 4 Nisan 2037. Saç rengi kahve. Göz rengi mavi. Boy 1.81. Kilo 78. Mevcut ikametgahlar: New York, Amerika. Londra, İngiltere. Meslek: bilgisayar programcısı. İşveren: serbest. Eğitim: özel Eastbridge Kreşi, özel Mansfield Koleji. Yüksek öğrenim: Harvard Bilgisayar Mühendisliği. 2058'de yüksek onur derecesiyle mezun. Kardeş: yok. Medeni durumu: bekar. Sabıkası: yok. 22 yaşında, dedi Eve. Sadece 22 yaşında. McNamara'nın torunu da öyle. Aynı ilkokula ve liseye gitmişler. Çocuk sonra Harvard'da tıp okumuş. 2058'de yüksek onur derecesiyle mezun olmuş. Tek çocuk, diye ekledi. Ama eminim Kevin kardeşi gibidir. Lucius McNamara'nın verilerini ve fotoğrafını aç. Dallas, Mavis kapı eşiğinden kafasını uzatmıştı. Biz hazırız. Bekle. Lucius'un verileri ekrana açılırken Eve eliyle Mavis'e işaret etti. Neredeyse aynı boy ve kilodalar. Grace Lutz'un güvenlik kamera. Hazır, dedi Rourke. Eve duvarda yan yana görünen iki fotoğrafa bakarak, Lucius daha başarılı, dedi. Bakışlarının gerisini daha iyi saklamış. Onun üzerinde biçimlendirme yap. Aynı şekilde işe yaramayacak sanırım. Bu daha zeki, daha kontrollü, kendinden daha emin. Takımın baskın karakteri bu. Trina kapıya geldiğinde Mavis onu susturdu. Çalışıyor. İzle bak, çok heyecanlı. Kevin'i kolay halledebilirim. Ah evet, onu yarın merkeze alır, sorgu odasına tıkar ve tesislerini morarana kadar sıkabilirim. Arkadaşını satacaktır. Eve odada dolaşmaya başladı. Sonra ekranın önünde durarak tekrar yüzleri inceledi. Belki de hemen arama izinlerine başvurup her ikisini de bu gece içeri almalı, hazırlıksız yakalamalıyım. Ama evde laboratuvar yoksa, eğer eve iş taşımıyorlarsa, ben delilleri bulamadan önce ortadan kaldırırlar. İki kurbanda DNA örnekleri kalmıştı, diye hatırlattı Rourke. Onlara suçlama yöneltemeden DNA örneği vermeye zorlayamam ve şu anda elimdekiler suçlamaya yetmiyor. Eğer yan yola sapar, onay almadan parmak izi ve DNA'larını alırsam mahkemede onları kaybederim. Kaybetmeyeceğim. Yarına kadar bekleyeceğiz diye karar verdi. Yarın işlerini bitireceğiz. Mavis Trina'ya dönerek harika iş çıkarmıyor mu diye sordu. Evet ve artık en kısa zamanda harika kıçını koltuğuma yerleştirse iyi eder. Eve arkasını döndü. Soğukkanlı ve katı bakışlarında korku belirmeye başlamıştı. Bunun sadece yarın için olduğunu biliyorsun değil mi? Hepsi geçici. Bana kalıcı hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam, şimdi gömleğini çıkar. Göğüslerini büyütmemiz gerek.
Ah tanrım!
Eve geçici göğüs dolguları yapılırken Peabody'nin önünde Buz Keyfi adında süt katkısız, donmuş tatlıdan bir kase vardı. Yapay çikolata soslu tatlı hiç fena değildi. Kasenin dibini sıyırırken harika diye düşündü. Kaseyi yıkayarak kaldırdı. Böylece yarın sabah kaseyi görüp hiç iradesi olmadığını hayıflanmak zorunda kalmayacaktı. Kapının çalındığını duyduğunda müziği kapatıp yatağa gitmek üzereydi. Eğer komşulardan biri yine yan apartmandan gelen müzik sesini şikayet için gelmişse ona polis çağırmasını söyleyecekti. Mesaisi çoktan bitmişti ve önündeki yoğun mesai için en azından 6 saat uykuya ihtiyacı vardı. Güvenlik ekranına baktığında şaşırarak nefesini tuttu. Kilidi çevirerek kapıyı açtı ve McNab'e baktı. Genç adamın dudağı şişmiş, sağ gözü morarmıştı ve sırılsıklandı.
''Tanrım, ne oldu sana?''
''Öyle gerekti.'' diye hırladı McNab. ''İçeri girmek istiyorum.''
''Sana ulaşmaya çalıştım. Yeni gelişmeler oldu. Linkini sadece mesajlara ayarlamışsın.''
''İşim vardı. Görevde de değildim. Lanet olsun.''
''Tamam.''
McNab tökezleyerek ona çarpmadan önce Peabody kenara çekildi. ''6'da Dallas'ın ofisinde toplantı var. Bu akşam bir gelişme oldu ve yarın operasyon var. Dallas, şu anda duymak istemiyorum, tamam mı? Lanet operasyonu yarın da öğrensem olur.''
''İyi.''
Peabody iyice afallayarak kapıyı kapadı.
''Botların gıcırdıyor.''
''Benim kulaklarım yok mu yani? Ben gıcırtı duyamıyor muyum sence?''
''Ne oldu sana?''
Peabody burnunu uzatarak onu kokladı.
''Leş gibisin, ne içtin sen?''
''Ne istediysem onu içtim. Beni rahat bıraksana. Bana baksana sen. Leş gibi her tarafı morarmış ve sırılsıklam halde kapıma gelen sensin. Ben yatağa gitmeye hazırlanıyordum. Uykumu almam gerek.
İyi, git yat sen. Buraya neden geldim bilmiyorum zaten.''
McNab tökezleyerek kapıya doğru döndü ve açtı. Sonra çarparak kapadı. ''Monroe'nun evine gittim. Kavga ettik.''
''Ne demek? Sen?''
Peabody kekeledi.
''Sen Charles'la kavga mı ettin? Kafayı mı yedin sen?''
''Belki sana göre aramızda bir şey yoktu ama yanılıyorsun. İşte bunda çok yanılıyorsun. Doktor Sarışın'la senin burnunu sürtmesi beni çok öfkelendirdi. Bana göre aslında başına gelebilecek en güzel şey o adamdan kurtulmak ama senin burnunu o şekilde sürtemez.''
Peabody afallayarak ''Burnumu sürtmek mi?'' diye tekrarladı.
''Biriyle ayrılacaksan adam gibi ayrılırsın. Senden özür dileyecek.''
''Benden özür mü dileyecek?
Nesin sen, yankım filan mı?''
Peabody oturmak zorundaydı.
''Şimdi Charles senin gözünü morarttı ve dudağını patlattı ha? Bir iki kez beni hazırlıksız yakaladı.''
Yediği yumruklardan sonra bir sokak serserisi gibi çöp konteynerine eğilip kusmasından bahsetmedi.
''Onun yüzü de artık o kadar hoş değil.
Neden sırılsıklamsın peki?''
''Seksi doktor da oradaydı. Biz yerde yuvarlanırken üzerimize bir kova buzlu su döktü.''
McNab ellerini sırılsıklam pantolonunun ceplerine soktu ve gıcırdayan botlarıyla odada dolaşmaya başladı.
''O araya girmese Moro'nun işini bitirmiştim. Sana adam gibi davranması gerekiyordu.''
Peabody tam ağzını açıp Charles'ın yanlış hiçbir şey yapmadığını söyleyecekti ki zekice bir kararla kendine hakim oldu. Annesi aptal bir kız yetiştirmemişti. Önemli değil. Daha çok gözlerindeki parıltıları saklamak amacıyla üzgün bir tavırla bakışlarını aşağıya indirdi. McNab ve Charles onun için kavga etmişti. Muhteşemdi bu.
''Elbette önemli. Eğer içini rahatlatacaksa bence gerçekten üzgündü. O iyi bir adam McNab. Kimseyi isteyerek incitecek birisi değil. Bu hiçbir şeyi değiştirmez.
McNab onun önünde eğildi.
Bak, ben tekrar birlikte olmak istiyorum. Dün gece epey bir araya geldik. Ben sadece yatağı kastetmiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Ama bu kez daha farklı.
Peabody irkildi.
Nasıl farklı? Bu kez ciddi bir ilişki olsun istiyorum. Yani özel, gerçek bir ilişki. Biz de yani güzel yerlere falan gidebiliriz. Süslenip püslenip şeye. İşte bir yerlere gidebilecek tek kişi o değil. Ben başka biriyle çıkmak istemiyorum. Senin de çıkmanı istemiyorum.
Peabody'nin boğazı kurumuştu ama yutkunmaya korkuyordu.
Yani düzenli bir ilişki mi teklif ediyorsun bana?
McNab'in yüzü kızardı, dudakları gerildi ve ayağı fırladı.
Boş ver, çok fazla içmeme ver.
Tekrar kapıya doğru ilerledi ve neredeyse varmak üzereydi.
Tamam.
Peabody ayağa kalktı. Dizleri titremese daha rahat hareket ederdi ama yine de ayağa kalktı. McNab ağır ağır arkasını döndü.
Tamam ne? Ben de denemek istiyorum. Bakalım nereye varacak?
McNab bir adım geriledi.
Ciddi ilişki.
Evet.
McNab bir adım daha geriledi. Bir çift gibi.
Pekala.
Peabody gülümsediğinde McNab uzanarak onu öptü. Dudağına saplanan ağrıyla "Ah, kahretsin!" diyerek sıçradı.
Dudağını elinin tersiyle silip baktığında kanadığını gördü.
"Bunun için bir şeyler var mı?"
"Elbette."
Peabody onu bir köpek yavrusu gibi sevip şımartmak istiyordu. "Pansuman malzemesi getireyim."
Odaya döndüğünde ekrandaki son dakika haberi dikkatini çekti.
Bu gece liman işçileri tarafından East River'da çıplak bir erkek cesedi bulundu. Polis yetkilileri ölüm sebebini açıklamasa da kurban Dr. Theodore McNamara olarak teşhis edildi.
Lanet olsun. Peabody pansuman malzemelerini yere atarak telelinke koştu.
27. ayrımın sonu. Sayfa 284. Devamı 28. ayrımda.